Sesi Dergi'ye hoş geldiniz değerli gençler. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin son sayısından yazılar paylaşacağız. Ağustos 2015 sayısında yer alan bir mülakatı aktaracağız. Zaten bu mülakat kapağı da adını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'den hayati uyarılar denilmiş Altınoluk'un kapağında. Evet, bu kapağı da adını veren mülakatı şimdi sizinle paylaşacağız. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'den hayati uyarılar. Ramazan içinde Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında Diyanet İşleri Başkanımız Muhterem Profesör Doktor Mehmet Görmez Hoca'yla da bir sohbet yapıldı. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızın refakatinde gerçekleşen ve 1,5 saati bulan sohbetin Ramazan'ın dışına da taşan çok geniş bir muhtevası oldu. İşte o muhtevadan ümmetin ana meseleleri ve yaşadığımız sancılar üzerine derin tefekkürü yansıtan bir bölümü okuyucularımızla da paylaşmak istedik denilmiş mülakatın girizgahında ve şimdi o mülakata bakalım. Profesör Doktor İrfan Gündüz. Muhterem Hocam, sohbete Diyanet'in bu yıl ana tema olarak belirlediği vakit iyilik vakti çağrısından başlayalım istedik. Bu temalar nasıl bir amaç taşıyor? Geçmiş konuları da hatırlayarak değerlendirir misiniz? Bu temalar biraz da tebliğ ve irşatta bulunan arkadaşlarımıza bir çerçeve çizmek bakımından önem arz ediyor. Hem de unuttuğumuz ve biraz kıyıda tuttuğumuz bazı değerlerimizle yeniden buluşmayı sağlıyor. Biz Ramazanlar için 2011 yılında, o zaman Afrika'da Somali başta olmak üzere açlık, kıtlık baş göstermişti. O zaman daha çok Afrika üzerinde durduk. Ramazan'ı daha çok Afrika ile geçirdik. Hamdolsun milletimizin hayırsever eli o zaman Somali'yi ayağa kaldırdı. Çok faydalı oldu. Hemen arkasından barış dokunuşu selam üzerinde durduk. Yani Resul-i Ekrem, siz birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinize selam vermedikçe, selamı yaymadıkça birbirinizi sevmiş olamazsınız buyuruyor. O kardeşler arasındaki ilişkiyi ayağa kaldırmak için selam temasını ön plana çıkardık. 2013 yılında helal kazanç, helal lokma üzerinde durduk. Geçen sene hiç kimse kimsesiz kalmasın dedik. Bu senede vakit iyilik vakti, bu Ramazan ve her Ramazan dedik. Tabii bize bu mesajı hatırlatan şey, maalesef bunu söylemek zor ama dünyada kötülüğün iyiliğin önüne geçmiş olması. Halbuki iyiliğin egemen olması lazım. Yeryüzünde marufun egemen olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in 4 kavramını Türkçe'ye biz iyilik diye tercüme ediyoruz. Bir, hayır, maruf ve ihsan. İnsanlık sadece bu 4 kavram çerçevesinde Kur'an'ın onların idraklerine hitabını dikkate alıp gündemini alabilse, yeryüzünde inanın iyilik egemen olur. Kur'an'a baştan sona doğru giderek okuyacak olursak, bir kavramının ilk geçtiği yerde birrin ne olmadığı anlatılıyor. Leysel birra en tuvellu vücuhekum kıbelel meşriki vel meğribi. İbadetlerin şekli sizi iyiliğe götürmez diyor. Yani mühim olan Allah'a iman, ahirete iman, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, yolda kalmışsa yardımcı olmak. Yani o ibadetlerin gayesi bizi iyilerden kılmak. Resul-i Ekrem'in bu birri tarif eden çok güzel hadisi şerifleri vardır. El birru matmainne ileyhi nefsuk. Bir nefsi huzura kavuşturan şeydir. Vel ismu mahake fissadrike. Günahsa göğsümüzü, kalbimizi sürekli vesveseye sevk eden, tırtıklayan, oradan bir şeyler alıp götüren şeydir. Hayır, insanın hayırlısı olmak, babanın hayırlısı olmak, annenin hayırlısı olmak, dostun hayırlısı, kardeşin hayırlısı, çocuğunuz olur evladının hayrını gör deriz. Ev alırsınız, hayırlı olsun deriz. Sabah kalkarız, hayırlı sabahlar deriz. Para kazanırsınız, paranın hayrını gör deriz. Maruf hakeza, ihsan hakeza. Bütün bu kavramları biz bugün biraz gündemimizden çıkardık. Onun için vaaz ve irşat programlarıyla bu kavramları milletimizin gündemine yeniden yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama bu çalışmalarda asıl olan sadece anlatarak değil, yaparak hizmet etmek. İftar sofralarına iyilik sofraları adını verdik. Merkezdeki bütün arkadaşlarımız her ile dağıldılar. Anadolu'daki her il ve ilçelerde bütün cumalarda vaaz ve hutbelerde bulundular. Vatandaşlarımızla birlikte oldular. Hapishanelere gittiler ve mahkumlarla beraber oldular. Huzur evlerine gittiler. Yaşlılarla beraber oldular. O iyiliği paylaştılar. Kalplerden kalplere, kapılardan kapılara iyilik taşımak için bu çalışmayı başlattık. Ramazan'ı adeta hepimizde bir bilinç yenilenmesi gerçekleşmesi için vesile haline getiriyor Diyanet. İnsanoğlu unutkan bir varlık. Hani insan kelimesiyle nisyan kelimesini birlikte kullanıyoruz. Nisyanla mağlul olduğu için insandır. Biz hakikaten unutuyoruz, unuttuk, kendimizi unutuyoruz. Yanı başımızdaki kardeşimizi unutuyoruz, Rabbimizi unutuyoruz. Ramazan bize bütün bunları hatırlatmaya gelir. Hani dünyada ölmeden önce ölenler var. Haşr suresi aslında öldükten sonra dirilmeyi anlatan, haşrı dirilişi anlatan bir sure. Ama dünyada da ölmeden önce ölenleri diriltecek ayet var Haşr suresinde. Ey iman edenler! Allah'ı unutmayın. Allah'ı unutursanız kendinizi de unutursunuz. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Zikri hakim o unuttuğumuzu bize hatırlatmaya gelir. Çünkü Rabbimizi hatırladığımız zaman kendimizi de hatırlarız. Ramazan bize bunu hatırlatmaya geliyor. Biz insan olarak eskiyoruz. Yani rutinleşiyor davranışlarımız. Hareketlerimiz anlamsızlaşıyor. Kendimizi değiştirmiyoruz. Kendimizi yenilemiyoruz. Cenab-ı Hak lütfu ve ikramıyla her sene Ramazan'ı gönderiyor ki biz değişelim. Yani siz nefislerinizdekini değiştirmedikçe Allah bir toplumu değiştirmez diyor. Ramazan nefislerimizi değiştirmeye geliyor. Yani toplumsal değişimin dinamiği bireysel değişimden geçer diyoruz. Biz önce kendimizi değiştireceğiz. Buradan İslam dünyasında yaşananlara baktığımızda neler söylemek geliyor içinizden? Şüphesiz şimdi İslam dünyasında olup bitenlerin sebeplerini tahlil eden binlerce makale, kitap yazılıyor. Siyasetçiler, devlet adamları konuşuyor. Kimisi Amerika geldi, Irak'ı işgal etti, bunlar başladı diyor. Kimisi Maliki şöyle yaptı, Esed şunu yaptı diyor. Ama meseleye tasavvufun penceresinden, irfan geleneğimizin penceresinden bakacak olursak sorulacak soru şudur. Bütün bunların sebebi nerede başladı? Bizde başladı. Nerede biter? Bizde biter. İslam dünyasındaki bütün Müslümanlar tek tek kendi nefsine, kendi kalbine yönelmeden biz acılar içinde kıvranan İslam ümmetinin halini değiştiremeyiz. Burada cihad-ı ekber kavramını yeniden hatırlayalım derim. İştihatsız cihat kıtaldir sadece. Bu iştihatı ben sözlük manasında kullanıyorum. Yani dolayısıyla bugün Resul-i Ekrem Efendimiz'in Tebük seferinden dönerken bugün cihadı eskardan cihadı ekbere, küçük cihattan büyük cihada döndük sözünü bütün Müslümanların yeniden hatırlaması lazım. İşte asıl o cihadı ekberi ilan etmeliyiz. Her birimizin nefsinin ve kalbinin üzerine çöken o ağırlıkları atmalıyız. Kin, öfke, nefret, masiyet, günah, bütün bunları atmalıyız. Ramazan bütün bu fırsatları bize vermek için her sene geliyor. Ancak böyle bir seferberlik bizi asıl yeniden izzetimize kavuşturur. Cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçedir. Et dünya mezratül ahire, dünya ahiretin tarlasıdır. Tabii o tohumu ekebilirsek. Hocam, şimdi herkes kendi kafasına göre bir cihat ilan ediyor. Az önce sözünü ettiğiniz iştihatsız cihadı biraz daha açar mısınız? Efendim, İslam dünyası en azından benim yaşadığım yarım asırlık süre içerisinde hiçbir zaman bu kadar zor bir sürece girmemişti. Bu cümleyi son birkaç gündür sarf ettim. Sarf ettikten sonra da adeta içime gözyaşı akıttığımı söylemek isterim. Bugün sadece alemi İslam'da bir eman sorunu, bir güvenlik sorunu yok. Bugün dini mübini, İslam'ın kendisi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Çünkü bizim tarihte görmediğimiz adam öldürme biçimleri, farklı mezhep kavgaları yaşıyoruz. Bu olup bitene biz sıradan Şii-Sünni kavgasıdır diyerek geçiştiremeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde Kuveyt'te Cuma günü birisi sırtına bağladığı bombayla camiye girdi ve patlattı. 25-30 kişiyi orada katletti ve yüzlerce kişiyi de yaraladı. Bunun İslam'ın herhangi bir mezhebinin içinde izahını yapmak mümkün değildir. Bu nasıl türedi, nasıl çıktı ortaya? Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Yemen'de başlayan bu kardeş kavgası içerisinde yeni İslam anlayışları ortaya çıktı. Belki çıkartılıyor. Bunlar din mühendisliği. Geçtiğimiz günlerde Batılı büyükelçiler beni ziyaret ettiğinde sordular. Bu IŞİD denilen örgütün içerisindeki insanlar çok mu cahil? Onlara hepsinin doktorası var dedim. Öyle mi? Nerede doktora yaptılar diye sordular. Sizin Ebu Gureyb adını verdiğiniz hapishanelerde, bizatihi Batılı hocaların önünde bunlar doktoralarını yaptılar dedim. Elçilere öyle söyledim ama biz bunu sadece uluslararası bu gibi olaylara veya komplolara bağlayarak tedavi edemeyiz. Ne tür yanlış düşüncelerden besleniyorlar, hangi ayetleri istismar ediyorlar, hangi hadisleri kullanıyorlar, hangi uydurma hadislere başvuruyorlar ve bunlar nasıl bir eğitimden geçtiler? Bizim bütün bunları ortadan kaldırmak için ne yapmamız lazım? Bu yine bize düşüyor. Dolayısıyla bunu dikkate alarak bizim din eğitimimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanı olarak söylüyorum. Bugün biz İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan bir gencimize hemen mihrabı teslim edemiyoruz. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan bir arkadaşımıza hemen bir iftia makamını veremiyoruz. İmam Hatip Lisesi'nden geldiği zaman ona ek eğitimler veriyoruz. Önce bir hazırlayıcı eğitim dediğimiz bir eğitim veriyoruz. Sonra başka bir eğitim veriyoruz. Bu sürekli devam ediyor. Hatta biz ona sürekli eğitim adını verdik. Fakültelere gelince, fakülteden sonra Haseki Eğitim Merkezlerinde 3 yıllık bir eğitim veriyoruz. Şimdi onu bir akademiye dönüştürme hülyamız var. Onu daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. İslam dünyasında ilim üreten bütün merkezler yok oldu. Bağdat, Kahire, Şam, Sana, Trablusgarp yok oldu. Bütün bu merkezler şu anda bir şiddet sarmalı içerisinde kardeş kavgası yaşıyor. Şüphesiz bunun dahili ve harici birçok sebebi var. Arkasından bütün buralarda şiddetin gölgesinde cehalet üretilmeye başlandı. İlimden, din hizmetinden mahrumiyet başladı. Bugün İslam dünyasını saran gerçekten çok büyük bir tehlike var. O da şudur. İslam'ın bir cadde-i kübra-yı Kur'aniyesi var. Bir de bu caddeye açılan yan yollar var. Biz onlara mezhep meşrep diyoruz. Ama Kur'an ve sünnetin belirlediği bir ana cadde, ana yol var. Resul-i Ekrem Efendimiz hemen veda hutbesinden önce ben sizi gecesi gündüz gibi apaydınlık olan bir din üzerinde bıraktım buyurdu. Burada karanlık yok. Karanlık nerede var? Ya zihnimizde ya kalbimizde var. Böyle olduğu halde bugün dünyada bir güç bu cadde-i kübrayı yok edip o caddeden yan yollara sapan küçük sokakları, bazen de çıkmazları ana yol haline getirmek istiyor. Bugün Batı-İslam ikileminde, İslam'ın Şia mektebi kolu adeta İslam'ın yerine ikame ediliyor bazı yerlerde. Şia-Sünni ikileminde de Selefilik dediğimiz bir akım kendisini Ehl-i Sünnet'in yerine koymaya çalışıyor. Bunun farkında olmalıyız. Önümüzdeki günlerde Medine'de bir konuşmam olacak. Bu konuşmada İslam dünyasını kuşatan 5 büyük illetten söz edeceğim. Geçen Sudan'dan bir hocamız geldi. Diyanet'te konferans verdi. Onun konferansının da ana konularıydı. Çok önemli maddeler bunlar. Bir tanesi El Cedeliyetü fil Akaid, yani akaid üzerinde cedel, tartışma. Biz Müslümanlar 14 asır sonra inancımızın sabitelerini tartışma konusu yaparsak bu bizi ana yoldan saptırır. Bugün maalesef 14 asır sonra birileri çıkıyor, inancımızın sabitelerini tartışma konusu yapıyor. İnancın sabitelerinden olmayanları sabiteleri arasına sokuyor. bu doğru değil. Sonra da kendisi gibi inanmayanı tekfir ediyor. Tekfir ettiğini de öldürmeyi cihat zannediyor. Tekbir getirerek öldürüyor. Bu tek kelimeyle vahşet. Bugün ümmetin bütün alimlerinin bu konu üzerinde durması lazım. Bu son derece önemli bir husus. İçtihatsız cihat gelince orada şunu kastediyorum. Cihatla içtihat aynı kökten gelir malumunuz. İlim olmadan, Kur'an ve sünnet bilgisi olmadan, Kur'an ve sünnetin insanla ve kainatla kurduğu ilişkiyi doğru anlamadan, 14 asırlık alimlerimizin bize bıraktığı usulü anlamadan, eczacı yöntemiyle Kur'an eczanesine girip rastgele bir ilacı çekip reçete yazmak, bu insanları sadece dalalete götürür, hidayetten uzaklaştırır. Bunu kastediyorum. Bu içtihat ameliyesini Kur'an ve sünneti doğru anlama, ilimle, marifetle, hikmetle yoğrulması meselesini bir tarafa bırakarak, Kur'an'dan bir ayetle, Resul-i Ekrem'in hadislerinden bir hadise alarak, oradan insanlara bir ferman biçmek, onları değerlendirmek içtihatsız cihattır. İçtihatsız cihat sadece kuru bir kıtal, yani insanları bir katliama götürür. Öldüren de, ölen de cehennemdedir buyuruyor Efendimiz. Yine Maide suresinde haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmekte bir tutuluyor. Bir tanesi bu. İkincisi, Ez Zahiriyetü Fil Fıkı. Allah rahmet eylesin. 110 yaşında vefat eden bir hocam oldu. Mehmet Eminer hocamız. Onun tasavvufa verdiği Fıkı Batın ismi kitaplaşmıştır. Yani bir zahirin fıkı var, bir de batının fıkı var. Bugün fıkhın hep zahiri hale dönüştürülmesi ikinci büyük illet. Üçüncüsü, eşşekliyetü fil ibade. İbadetleri şekle indirgediğimiz zaman oruç perhize dönüşür, hac seyahate dönüşür, namaz bedensel harekete dönüşür. Halbuki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size sayılı günlerde farz kılındı buyuruluyor. Bütün bunlar Ramazan'daki iyilik temamızı hatırlayalım. Bizi Cenab-ı Hak nezdinde ebrardan kılmak için vardır. Miraca yükseltmek için vardır. İslam coğrafyasını bugün saran dördüncü illet, el-huşunetü fid-davet, davette kabalık. Cenab-ı Hak, eğer sen kaba, katı yürekli bir insan olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi buyuruyor Resul-i Ekrem'e. Firavun'a Hazreti Musa'yı gönderirken Cenab-ı Hak, Musa ve Harun'a ne dedi? Ona yumuşak söz söyleyin. Maalesef tarihimizin karşılaşmadığı, tarihimizde hiçbir mektebin, hiçbir mezhebin, meşrebin görmediği bir kabalık var modern zamanlarda. Kafa kesmek nasıl bir şeydir? Bunun izahını yapmak hakikaten mümkün değildir. Onun için İslam davetinin Resul-i Ekrem'in usulünü, nezahetini, nezaketini yeniden yüklenmesi lazım. Hatta öyle ki bazı yerlerde ikaz edildi Cenab-ı Resul. Onlar iman etsin diye neredeyse kendini helak edeceksin dedi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla ilim, hikmet ve marifet bu üç kavram çok önemlidir. İlim, hikmet ve mağfiret bu üçünü birleştirerek, Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt de çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Cenab-ı Hak bize en kaba düşmanlıkları en sıcak dostluklara dönüştürmenin yolunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğün en güzel bir iyilikle önle. Eğer böyle yaparsanız, o zaman aranızdaki katı düşmanlıkları sıcak dostluklara dönüştürürsünüz. Bu hikmete dönmek zorunda alemi İslam. İslam daveti böyle olmak zorunda. Tabii bugün internet ortamında ne olup bittiğini takip etmek, denetlemek mümkün değil. İnternet ortamında insanlara yönelen davet büyük oranda kaba bir davete dönüştü. Hikmetten uzak, mağfireti eksik, ilme dayanmıyor. Onun için son bir illet daha, el-cüziyetü fil-ihtimam. Bir de bizim bir değerler hiyerarşisine ihtiyacımız var. Biz önemli işlerimizi sıralarken bunu ehemden mühime doğru yapmak zorundayız. Yani Hacerül Esved'i öpmek için adam dövmeye kalkışmamak lazım haremde. Hani Abdullah İbni Abbas oturuyor Kâbetullah'ta. Hazreti Hüseyin'in katilleri gelmiş diyorlar ki, efendim pire öldürmenin hükmü nedir? Diyor ki, Allah'ın Resulü'nün ciğerparesini öldürdünüz. Gelip bana bu soruyu mu soruyorsunuz? Bugün maalesef böyle bir konumdayız. Bu da cehaletten kaynaklanıyor. İşte iştihatsız cihat bütün bunları bilmeden, bunları yerli yerine oturtmadan bazı insanların eline silah verdirilerek yapılan bu katliamlar maalesef bugün İslam'ın çehresini dünyada değiştiriyor. Başka dünyalarda da İslamofobik bir endüstri meydana getiriyor. Çağımızda en çok İslam gençliğinin zihin dünyası üzerinde oynanıyor. İştihatsız cihat alanında kullanılan tüm insan malzemesi hemen hemen gençlerden oluşuyor. Neyi yapamadık gençlik alanında? Kaybedilenleri kazanabilir miyiz ya da nasıl kazanabiliriz? İslam ümmeti olarak İslam gençliğinin zihin dünyasını bugünlere hazırlayamadık. Eğitim sistemlerimiz, insan yetiştirme düzeneklerimiz meydan okumalara karşı onları koruyamadı. Belki de sadece koruyucu davrandık, geleceğe hazırlayamadık. Küreselleşme dalgalarıyla nasıl savrulacaklarını hesap edemedik. Aile, okul, cami gibi müesseselerimizde başvurduğumuz metotları yenileyemedik. Kaldı ki bu üç müessesenin dışında çok daha etkin kanallar açıldı. O kanallara da iyiliği egemen kılamadık. Kayıt dışı bilgi alanları, kayıt dışı kişilik inşa eden kanallar çoğaldı. O mecradan da doğru bilgiyi yayma konusunda büyük kusurlarımız oldu. Göç dalgalarıyla birlikte gençliğin nasıl evrilebileceğini hesap edemedik. Şiddetin, savaşların, istibdat rejimlerinin gölgesinde, materyalist bir eğitim sistemi içinde çelişkilerle büyüyen yaralı bilinçli gençliği, İslam gençliği olarak adlandırmak mümkün değil. Ancak bunların anneleri babaları Müslüman, isimleri de Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bugün Paris'in varoşlarından kopup insan öldürme makinesine dönüşen örgütlere katılan gençlerin hesabını ve faturasını İslam'a ve Müslümanlara çıkarmaya kalkışmak haksızlıktır. Ancak yine de biz Müslümanların bunun için yapacakları olmalıdır. Hiçbir şey için geç değil, kaybedilenleri kazanabiliriz. Biz yeryüzünde en bedevi toplumu en medeni topluma dönüştüren Resul-i Ekrem'in ümmetiyiz. Ölüden diri, diriden ölü çıkaran Rabbimize iman etmişiz. Ve sosyal medya. Fırtına gibi esiyor. Herkes onun kollarında. İslam'ın insanlara ulaşmasında ya da yolların kesilmesinde sosyal medya nerede duruyor? Diyanet olarak o alanda bir çalışma bulunuyor mu? Sosyal medya alanında insan adeta bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıya. En formatik bir cehalet sunuyor. En kötü cehalet bilgiyle oluşturulan cehalettir. Zihinler ve kalpler işgal ediliyor. İşgal altındaki zihinlere sahih bilgi vermek için önce işgali ortadan kaldırmak gerekiyor. 140 karakter hiçbir karakter kazandırmıyor. Din konusunda yalan yanlış, doğru karışık pek çok bilgi veriyor ama dinle hayat arasındaki ilişkiyi öğretmiyor. Usulsüz busul olmaz diye bir söz vardır. Bugün okullarımızda, üniversitelerimizde, medreselerde dahi usul problemi yaşanırken hiçbir usul tanımayan sosyal medya aracılığıyla usulden söz etmek mümkün değildir. Diyanet olarak bu alanda itiraf edeyim ki çok gerilerdeyiz. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yakında toplumla paylaşılacaktır. Diyanetin küresel misyonunda hangi merhaledeyiz? Sizi gelecek adına ümitlendiren gelişmelerden kısaca bahseder misiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Diyanet sadece yurt içinde hizmet edecek şekilde kurgulanmıştır. Ancak Avrupa'ya iş göçüyle Avrupa, Amerika ve Avustralya'ya, Kanada'ya hizmetlerini taşıdı ve burada önemli tecrübeler edindi. Sovyetlerin ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla Türk Cumhuriyetlerine ve Balkanlara hizmetlerini taşımaya başladı. 2006'dan itibaren Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizin tamamına ulaşmaya başladı. 2009'dan itibaren Latin Amerika'daki 7 milyon Müslüman kardeşimize ulaşmanın yollarını aradı. Bugün 3 büyük zirveye 2 yılda bir ev sahipliği yapıyoruz. Avrasya İslam Şurası, Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi. Bu yıl Pasifik Asya Müslüman Dini Liderler Zirvesi İstanbul'da yapılacak. Ayrıca yine bu yıl Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi yine İstanbul'da yapılacak inşallah. Dünyada din alanında büyük gelişmeler yaşanıyor. Dünyadaki politik güç çatışmaları dinleri bir soft power, yumuşak güç olarak bir enstrüman olarak kullanma eğiliminde. Diyanet dünyaya götürdüğü hizmetleri bu şekilde tanımlamaz. Biz Diyanet'in ve Diyanet Vakfı'nın hizmetlerini bir iyilik ve bilgi ve tecrübe paylaşımı olarak değerlendiriyoruz. 7 kıtada insanlığın hizmetinde olma şiarımız diyoruz. Değerli gençler, Sesli Dergi'de bugün Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısında yer alan bir mülakatı aktardık. Mülakatı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez de yapmıştı. Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Hayati Uyarılar başlığını taşıyordu bu mülakat. Evet, Altınoluk'ta aynı zamanda Kapağı da ismini veriyor bu yapılan çalışma değerli gençler. Bunu aktarmaya çalıştık bugün programımızda. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.